Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir gönül gündeminde karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz Süleymancığım.
Hocam gönül gündemi geçen hafta çok böyle dolu dolu geçmişti. Yine bugün neler
İnşallah.
Var gündemimizde?
İnşallah Rabbim söylediğimiz sözlerin önce nefsimize sonra dinleyicilerimizden hayırlı neticeler iras etsin.
Amin hocam.
Bu duayla başlıyoruz. Esasında Amin. Geçen sohbette kaldığımız yerde diyordu ki bak yalın ayak ya da ayaklarındaki takonyayla arabasına binmiş süvariyle yarışa kalkan perişan olur. Onlarla yarışamaz yarı yolda kalır diye bir şey vardı. Bunu beslemek üzere burada geliyor Hazreti Musa aleyhisselamla Firavun arasındaki çekişmeyi anlatıyor.
Yani Firavun Hazreti Musa yarışmaya kalkıyor.
Onlar tabii Firavun ve Firavun'un sihirbazları Hazreti Musa aleyhisselam ile yarışmaya kalkıyorlar. Orada aynı buna benzetiyor Hazreti Pir diyor ki Firavun'un sihirbazları işte yalın ayak takunya ile çölde yürüyen adamlara benziyor. Onlar işte süvari atta yürüyen Musa ile yarışmaya kalkıyorlar. Nasıl rezil oluyorlar, perişan oluyorlar görün diye. Şimdi o kıssaya geçiyor.
Eyvallah hocam.
Tabii burada diyor ki bakın. Sahiran der ahde firavun la'in. Çun meri kerdent ba Musa bekin. Aslında Firavun döneminde bu efsuncular, büyücüler firavun la'in diyor. Lanetli Firavun zamanında büyücüler. Çun meri kerdent ba Musa bekin. Hazreti Musa aleyhisselam ile kindar bir şekilde ona kin duyarak yoluna kin besleyerek onunla yarışmaya kalktılar. Şimdi bunu anlatıyor. Düşünebilin ki adam sıradan insanların peygamberlerle yarışa kalkmaları. Ama bu yarışta peygamberlerin izinden gitme konusunda yarış değil bu. Peygamberlerin işte bak senin yaptığını biz de yaparız. Sen kimsin ki? Peygamberleri alelade bir insan gibi telakki ederek hatta kendilerini üstün peygamberi de ada aşağıda farz ederek onunla müsabakaya kalkmaları. Bunun akıbetini bize anlatmaya çalışıyor.
Hocam genelde böyle alimlerin, ariflerin de çok düşmanları oluyor. Sebebi de hocam haset ve kıskançlık.
Evet.
Ya ben profesör oldum diyor adam ama diyor bu cahil hocam kendince. Nasıl bu kadar peşinde diyor mürid olur? Kıskanıyor hocam yani. Ondaki kemalat bende yok diye. Şeytanda olduğu gibi hocam.
Böyledir hep bu işler yani. Bazı insanlar maalesef hasud oluyor. Başkasının elindekini kıskanıyor. Olanını istemiyor. Ya da adamı gıyabında onu gözden düşürmek için neler neler söylüyor. Şimdi bizim ahlakımızda, İslam ahlakında bir kişinin varsa hataları, bu hataları onun yüzüne karşı değil de gıyabında söylemenin adı gıybettir. Bu da insanın ölü kardeşinin etini yemeye benzer. Adam evet o hatalar var ama adamın yüzüne karşı söylemek biz de cesaretsiziz, söyleyemiyoruz. Ya da bir adam kendisini savunabilecek konumda değil, o adamın yanlışlarını gıyabında sayıp döküyoruz. Bunun bir faydası da yok. Bunun adı gıybettir. Ama eğer söylediğimiz yanlışlar o kişide yoksa, sırf o kişiyi gözden düşürmek için uydurulmuşsa o iftiradır. Bunun 80 denek cezası var. O yüzden niye gıyabında konuşuyorsunuz?
Hocam bu işin bir aşkı bir tehlikeli taraf var. Bunu da Eşrefoğlu Rumi söylüyor hocam. Bazen hocam bu gıybet konusu adamı tekfire götürür diyor.
Amen.
Dinden çıkar. Sebebi de şu hocam. Kardeş gıybet etmeyelim. Yani bir Müslümanın gıyabında konuşmam dediğiniz zaman. Ya ne var bunda canım? Sohbet ediyorsunuz dediği zaman diyor hocam. Haramı helal gördüğü için.
Ya
çok
Allah
basit
korusun.
Bir sözden Allah göstermesi imanla tehlikeye girer diyor hocam. Bunu Eşrefoğlu Rumi söylüyor.
Ya Allah korusun. Ama iyi bir ikaz bu.
Hocam çok oluyor bugün günümüzde. Bazen kardeş yapmayalım bunu diyorsunuz.
Eşrefoğlu Rumi Hazretleri'nin güzel bir ikazı.
Müzekki nüfusta.
Burada en önemli şeyler Peygamber Efendimiz söylüyor ya. Ne mutlu kimseye ki diyor. Kendi kusurlarıyla meşguliyeti onu başkalarının ayıbını araştırmaktan alıkoymuştur. Cenab-ı Hak Settarül Uyub bak. Cenab-ı Hakk'ın 99 Esma-ı Hüsna'sından birisi Settarül Uyub. Ne demek bu? Kullarının kusurlarını setreden Allah. Eğer bizim kusurlarımızı alnımıza bir etiket ya da bir yaftayla yazıp assaydı, bizim ne yaptığımızı herkes bilseydi, Ya da herkesin yaptığını biz alnından okusaydık, yüzüne bakılacak bir tek adam bile bulamazdık. O yüzden Cenab-ı Hak bizi adaletiyle değil, merhametiyle hesaba çeksin. Lütfu keremiyle bize nazar kılsın. Yoksa eğer adaletle bakacak olursa yandık. O yüzden Hazreti Pir bu meseleye çok önem verir zaman zaman. Yani başkalarının ayıbıyla uğraşmak. Bir defa velâ tezrü vâziretün vizre okra. Hiç kimse kimsenin yükünü yüklenmez. Yani benim yükümü sen yüklenmeyeceksin. Senin yükünü de ben yüklenmeyeceğim. Ben benden sorumluyum. Siz de kendinizden sorumlusunuz. Ama şeytan ve nefis o kadar uyandık, o kadar kurnaz ki. Sizi benim yanlışımla uğraştırıyor. Beni de sizin yanlışınızla uğraştırıyor. Ve biz kendi yanlışımızı unutarak ya da hoş görerek kendi hatalarımız kartopu gibi büyüyor. Sonra bizi altına alıp ezip gidiyor. Bize bizi unutturuyor. Başkalarının ayıbıyla uğraşmak. Kardeşim ne işimiz var bizim? Başkasının ayıbını bırakın. Düzeltmeyi. Bunu sayıyoruz hep dilimizle. Saymaya bile gücümüz yetmez. Düzeltmeyi bırakın. Çevremizde yüzlerce insan var. Her birimiz kuluz. Her birimizin hataları olabilir. Biz bu hataları düzeltmek bir yana, saymaya kalksak gücümüz yetmez. O yüzden aynen Cenab-ı Hakk'ın settar uyup vasfına sahip olmamız lazım. Kardeşlerimizin kusurunu gizlememiz lazım.
Hocam tersten bir soru sorayım. Lazım. Bazen de hocam açmak gerekmiyor. Mesela şu manada yani FETÖ mesela meselesi. Açık haram işlendiği zaman hocam herhalde artık orada gıybet edilebiliyor. Yani adam açık.
Ama burada şu var.
İslam'ın temelini hocam
üçüncü kişilere, üçüncü kişilere zarar verecek konumda bulunan adamların
tamam hocam onu diyorum işte.
O zararından muhatapları korumak için söylenmesi gıybet değildir. Adam mesela siyasi adam çıkmış zaten meydana.
Ya dolandırıcı hocam herkes dolandırıyor.
Evet. Yani o tip şeyleri söylemekte yarar var. Ama buradaki gıybet dediğimiz bundan alakalı değil ki. Ya burada kendi en yakın arkadaşımız, meslektaşımız.
Evet.
Efendim dostumuz.
Şahsi problemlerine gündeme getirmek.
Tabii canım yani onlar ya adam kıskanıyor onun ona duyulan sevgiyi adam tutuyor. Onun bir yanlışını söylüyoruz. Ya söyleme kardeşim.
Mesela pintidir. Bu şahsi bir şey hocam. Kimseye zararı yok.
Kendi yanlışımıza bak. Yap bakalım biz. O yüzden burada çok önemli misaller veriyor Hazreti Pir. Bu Musa ve Firavun'la ilgili meselelerde. Bakın diyor ki Lik Musa'ra mukaddem dağıştent sahiran uğra mükerrem dağıştent. Aslında Hazreti Musa'ya karşı bu Firavun'un büyücüleri ona öncelik vererek ya siz buyurun siz atın diyorlar. Siz
çok bir saygı gösterisinde bulunuyorlar. Evet.
Ve saygı gösterisinde bulunuyorlar. Ve onu tekrim ediyorlardı, yüceltiyorlardı kendi şahıslarında. Hürmet gösteriyorlardı. Zan ki göftendeş ki ferman ani tust gerhemi hahi Asa tufken nuhust. Dediler ki ya bu konuda ona ferman senin. İstersen evvela başta yani sen asanı at. İstersen biz atalım. Sen de bizden sonra at. Tercih zatenize aittir. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı kendilerinden öne almalarının sebebi ona saygı göstermeleri, ona hürmet göstermeleri. Halbuki Yahudilerde böyle bir şey yok yalnız. Yahudiler peygamberleri muharref Tevrat'a baktığınız zaman hiç olmayacak suçlarla itham ederler.
Zina ile,
İftira atarlar peygamberlere.
Sarhoşlukla hocam hepsi var.
Tabii o yüzden bizim bir arkadaşımızın Ömer Faruk Arman'ın çok güzel bir tespiti var. Ben bunu sık sık gündeme getiriyorum zaman zaman.
Allah hocam hocamıza şifalar versin. Ufak rahatsızlığı var.
Amin. Allah'ım şifalar versin. Diyor ki Hristiyanlar peygamberlerini ilahlaştırdıkları için sapıttılar. Yahudiler de peygamberlerini sıradanlaştırdıkları için sapıttılar. O da bizim gibi bir insan dedikleri için
hatta
sapıttılar.
Bizden de kötü.
Evet. O yüzden bunu tam orta yolu bizim dinimiz. Hatta bir hürmet. Bak burada neleri anlatıyor ki bunu Hazreti Pir işaret edecek. Ve yine devam ediyor. Hatta ayet-i kerimede de bu böyle dillendiriliyor. Yani bakın Yunus suresinde efendim Ya Musa imma en tulkiye ve imma en nekune evvele men elka. Kale lehum Musa elkuma entüm mülkun. Bak ya Musa sen mi atarsın yoksa ilk defa biz mi atalım? Musa onlara dedi ki siz atacağınızı atın. Burada Hazreti Musa aleyhisselam da onlara değer veriyor. Bakın onlar Hazreti Musa'ya aleyhisselama hürmet gösteriyorlar. Hazreti Musa aleyhisselam da ki önce siz atın diyor.
Hocam şöyle bir şey buradan çıkarabilir miyiz? İnsan yani düşmanıyla bile bir alakası olduğu zaman bunu nezaket kurallar içinde yapmalı.
Amenna.
Tabii. Yani seviyeyi düşürmemeli değil mi hocam?
Tabii canım. Hayır yani burada siz saygı göstermiyorsanız saygı beklemeye hakkınız yok. Onlar nasıl Hazreti Musa aleyhisselama saygı gösteriyorlar ve bunun için diyorlar ki tercih size ait. Hazreti Musa aleyhisselam da onlara diyor ki önce siz buyurun diyor bakın. Bu bir nezaket kaidesi. Hazreti Musa aleyhisselam da onları onore ediyor. Bu onorenin neticesinde onlar da bakıyor Hazreti Musa aleyhisselamın dediğinin etkisi altında kalıyorlar. Şimdi devam ediyor.
Hocam oradan bir şey söyleyeceğim. Emin Işık hocamız Allah rahmet eylesin. Bazen fakültede bazı talebelere kızardı. Hoca elini kapatmalı hocam kapıya gelmiş. Talebe hocanın önünü kesip hocasına önce geçmek istiyor. Tamam yani burada insan tevazu gösterilebilir ama bir de bir hocaya saygı var.
Amenna.
Hoca hatırlatır hocam bunu. Kızardı o talebeye. Evladım bak hocan gelmiş. Kapıyı açıp eline kitaplarıyla yaşlı bir hocaya yol vermek varken bak bunu Firavun'un sihirbazları da yapıyor.
Amenna ama burada şu var yani Emin Hoca gene Emin Hoca Allah rahmet eylesin. O derdi ki bizim dinimiz üç temel üzerine bina edilmiş. Hürmet, muhabbet ve hizmet.
Ya ne kadar güzel hocam.
Şimdi hürmet dediğin zaman biz büyüğe saygı göstereceğiz, küçüğe sevgi göstereceğiz. Eğer siz büyüğe saygı göstermezseniz siz saygın olamazsınız. Sizin saygı beklemeye hakkınız yok.
Çünkü göstermediniz.
Hiç kimseyi bizim ötekileştirmeye, dışlamaya hakkımız yok. Ama herkesi insan yerine koyup onları adam gibi muhatap alarak konuşmak. Ya çocuğunuzu bile karşınıza alsanız, büyük insan gibi ona anlatsanız meseleyi, bak o da etkileniyor hemen. Bir adam yerine koyuyor diyor. Bak dedem diyor ya da babam diyor mesela yani. Aynen bunun gibi. Tabii hürmet dediğimiz zaman peygambere hürmet, kutsala hürmet. Mesela Emin Hoca derdi ki ya bak bizim kültürümüz ekmeğe ve kağıda hürmet üzerine kurulmuş. Kağıda niye hürmet gösteririz? Kur'an-ı Kerim yazıldığı için. Kur'an-ı Kerim'i bize Allah'tan geldiği şekilde ulaştıran bir araç olduğu için çok kıymetli ve mübarek bir şey. O yüzden bir kere de kağıt gördüğümü alırız, ayakların altından uzaklaştırırız onu. Ekmeğe çok önem veririz. Ekmeğe de yere düşen bir ekmek parçası bulursak alırız bir duvarın deliğine koruruz. Ekmeğe saygı gösteririz. Hatta öyle ki derdi, Hafız-ı Kelam da tabii Emin Hoca, biz arkadaşlarımızla oynarken derdi, birdir oynayacağımız zaman arkadaşlar benden oynamazdı. Ya sen bizim üzerimizden atlama, biz senin üstünden atlayamayız.
Allah Allah.
Çünkü sen hafızı kelamsın.
Allah Allah. Hocam bu, şu tavırdan edime bak ya.
Bakın çocukların hürmeti. Neye hürmeti? Allah'ın kelamına hürmeti. Kelamullah'a saygı, büyüğe saygı.
Hocam eski zamandaki çocukların hürmeti bugün büyüklerde bile maalesef ya, azaldı hocam.
Çok bir nezaket. Bu bizim dinimiz gerçekten.
Öyle hocam.
Hürmet üzerine konuyor. Anne babaya hürmet, büyüğe hürmet, hocaya hürmet.
Hatta hocam bu mevlilikte falan eşyaya da hürmet var.
Tabii canım.
Yani mumu söndür demiyorlar.
Evet.
Dinlendir diyorlar hocam mesela.
Evet, evet. Ya tabii eşyaya da saygı. Şimdi çok güzel, düzgün bir taş var siz. Bu taşı alıp kırdınız, tuvalet taşı yaptınız. Halbuki bu taşın yeri mihraptaki yerdi. Tam ona göre hazır.
Evet.
Ama siz mihrapta kullanmanız gereken taşı alıp da tuvalette kullanırsanız o taş sizden hakkını sorar.
O da bir zulüm.
O da bir zulüm. Hmm. Zaten adalet her işi yerli yerinde yapmak demek. Yerinde yapılmayan iş her şey zulümdür. O yüzden tabii ikincisi muhabbetti. Birbirimizi seveceğiz. Sevgi.
Hocam sevgi. Bugün de en çok muhtaç olduğumuz şey sevgi. Ya, toplumda, sevgi. Ülkeler arası ilişkilerde.
Ama yani bu yeni dünya düzeni mi desin? Ne derseniz deyin. Bizim Kemal Sayar Hoca'nın ifadesinde olduğu gibi bir kariyer peşine düşmüş herkes.
Menfaat peşinde değilim.
Kariyerin peşinde koşarken ne hanım, ne çoluk, ne çocuk. Hiç kimseyi gözü görmüyor adamın. Hatta böyle bazen bisiklet yarışında falan görüyorum. Abi ben yolda birisi koluna eline bir tane su tutturuyor, adam bisiklet kullanırken su içiyor. Fast food zincirine diye çıkıyor.
Allah hocam.
Öyle hızlı gidiyor ki adam.
Yemek yemeye vakti yok.
Hedefine koşmak için yemek yemeye vakti yok. Hemen ayaküstü atıştırmak. Ne çoluk ne çocuk ne hanım. Kendisine de ayıracak vakti yok adamın. Ailesine de ayıracak vakti yok. Böyle bir hızlı bir dünyada adamın kendinden başka, kendi hedefine ulaşmaktan başka hiçbir sevgisi yok. Bütün sevgileri sahte hale gelmiş. O yüzden muhabbet, bugün gerçekten muhabbete ne kadar çok ihtiyacımız var. Halının ilmi gibi toplumu birbirine bağlayan o sır var ya, esas muhabbet.
Muhabbet.
Muhabbet. Ve Cenab-ı Hak bütün kainatı muhabbet üzerine bina etmiş esasında. Osman Nuri Topbaş Efendimiz derdi ki, ya kainat bu muhabbet üzerine bina edilmiş. Bakıyorsunuz toprağın içindeki belli elementler birbirlerini severek birleşiyorlar, madenler oluyor. Bunlar birbirini sevmeseydi madenler olmazdı. Madenler olmasaydı dünyada hayat olmazdı. Efendim tohum atıyorsunuz toprağa. Tohumla toprak birbirlerini sevip birleşmezlerse bitki olmaz.
Kurur gider.
Bitki olmadığı zaman hayat olmazdı dünyada. O tohum toprakta çürür. Demek ki birbirlerini sevmedek üzerine bina edilmiş. Sonra geliyorsunuz efendim, annemizle babamız birbirini sevmeseydi biz evlenmezlerdi. Evlenmeselerdi biz olmazdık.
Öyle.
Suyla su, hidrojen ve oksijenden meydana gelmiş. Birisi söndürücü, birisi yanıcı bir şey. Ama ikisi bir araya gelince söndürücü olmuş, su olmuş. Hidrojenle oksijen birbirlerini sevip evlenmeseydi, bir araya gelmeseydi su olmazdı. Su olmasaydı dünyada hayat olmazdı. Eğer Cenab-ı Hak Habibi edibini sevmiş, onun yüzüsü hürmetine dünyayı dizayn etmiş, yaratmış. Eğer o sevgi olmasaydı
biz olmazdık.
Biz olmazdık. Demek ki tüm dünyanın temeli bir habbe. Habbe dedim, tohum.
Evet.
Muhabbet tohumu üzerine dünya bina edilmiş. Çok güzel bir şey bu.
Hatta hocam İbn Arabaz bizim anamız sevgidir diyor hocam. Biz sevgiden doğduk diyor.
Ya doğru söylüyor.
Çok da güzel,
çok
söylüyor.
Çok güzel bir ifade bak.
Evet.
Evet. Ve bunun için söyledik biz. İkinci şart muhabbet.
Evet.
Üçüncüsü de hizmet.
Hizmet.
Hizmet. Ve diyordu ki fakirlerin dört duvar arasında sıkışıp kalmış feryadını dindirecek, onların ihtiyacını giderecek gizli bir el onlara ulaşmıyorsa o yerde ne dindarlıktan ne de dinden söz edilemez. Böyle bir yerdeki dindarlık sahte bir dindarlıktır. Ne toplumu kurtarır ne de sahibini kurtarır derdi hoca. Dolayısıyla burada gerçekten hizmet dediğimiz zaman her şeye hizmet. Mahlukata hizmet, anne babaya hizmet, insanlığa hizmet, efendim topluma hizmet, her şey, hizmet her şeye giriyor. Dolayısıyla insan, hatta Nurettin Topçu Hoca diyor ki bir insanın büyüklüğü başkalarının ızdırabını duymadaki büyüklüğüyle ölçülür.
Empati yapmasıyla ölçülür.
Kendi ızdırabımız değil, başkalarının ızdırabı. Bu bir bezil ve isardır esasında.
Hocam ikinci bölümde isterseniz şu vakıflarda biraz sizin bu konuda biliyorum mutahassısınız, evet. Hocam. Osmanlı'daki vakıf çeşitlilikleri var.
Evet.
Oraya girelim hocam da biraz, yani teorik değil de pratik olarak,
evet.
Ecdadımız hocam nasıl merhamet sevgi göstermiş mahlukata, onu evet. Bir dinleyelim.
İnşallah.
Muhterem dinleyicilerimiz gönül gündemi bütün hızıyla devam ediyor. Kısa bir araya gireceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, gönül gündeminin ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Yeni katılan dinleyicilerimiz için hatırlatayım. Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Şimdi hocam dedik ya Emin Işık hocamızdan yola çıkarak sevgi dedik. Ondan sonra
hürmet, muhabbet,
hizmet.
Hizmet.
Hocam hizmetle alakalı sizinle birkaç ben konferansta bulunmuştum. Bu bizim ecdadımız vakıflar yapmış hocam. Ama çok ilginç vakıflar değil mi? Yani sadece fakir fukara da değil.
Tabii burada şu var. Bir defa bir Süleyman'cığım, medeniyetin tarifi çok önemli.
Bak, evet.
Medeniyet demek aslında Medine'lileşmek demek.
Şehirleşmek demek.
Temettün. Hmm. İslam medeniyeti Medine'de kuruldu. Mekke'de değil, Medine'de kuruldu.
Evet.
İlk İslam devleti Medine'de kuruldu. O yüzden burada esasında medeniyeti tarif ederken diyorlar ki bir inancın, bir düşüncenin sözde kalmaması. satırlarda kalmaması. Kurumsal kimliğe bürünerek
taşa toprağa
toplumun yaralarını sarmasıdır. Yani bir anlamda bir inancın, bir düşüncenin, bir dinin ete kemiğe bürünmüş şekline medeniyet deniyor. Ne demek bu? Cenab-ı Hakk'ın merhameti tavsiye eden ayetleri, şefkati tavsiye eden ayetleri, hiçbirisi Kur'an-ı Kerim'de sadece ayet olarak bırakılmamış. Ya da Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyesindeki teşvikleri ve tarifleri satır üstünde kalmamış, birer kuruma dönüşmüş. Vakıflar böyle çıkmış. Kurumsal kimlik kazanması diyoruz ya medeniyet, evet. İnancın ve düşüncenin kurumsal kimlik kazanarak hayatı kuşatması. Hiçbirisi lafta kalmamış. Mesela komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir. Hadis-i şerif. Bunun için imaretler kurulmuş. Bu imaretlerde sıcak yemek dağıtılmış fakir fukaraya. Hem de gece hiç kimse görmeyecek şekilde kapıların önüne bırakılarak. Kimse bilmiyor. Adam toplum içerisinde küçük gözükmesin diye buna da çok dikkat edilmiş. İşte bir Müslümanın ihtiyacını gidermek için bir adım atana 73 rahmet kapısı açılır. Bunun bir tanesi dünyadaki ihtiyaçlarımıza yeterlidir. Geri kalan 72'sini Allah ahirette hatalarımıza kefaret olarak saklar. Ya sadaka taşları yapılmış.
Evet hocam, ben onu söyleyecektim. Yani bu camilerin duvarlarında değil mi hocam?
Tabii.
Bir de sadaka...
Herkes oraya sadaka vermek isteyen adam kendisi vermiyor bak. Kendisinde belki bir benlik olabilir diyerek. Oraya koyuyor. İhtiyaç sahibi de geliyor. Hepsini alıp cebine koyup götürmüyor. Ya. Şimdi sadaka şeylerini, kutularını çalan hırsızları düşünün. Ben görüyorum bazı güzel iş yerlerinde sadaka kutusu diye oraya koymuş. Bir vakfın ya da bir sivil toplum kuruluşunun kutusu. Ya. Adam onu çalıyor.
Ne kadar düşük hocam.
Yine burada tabii şey yine Osmanlı Topbaş Efendimizin güzel bir şeysi var. Hırsız gelir diyor, zenginin malını çalar. Belki de zenginin servetine karışan iradesi dışındaki haramları alır götürür. Adam ona hizmet etmiş olur. Ama en kötü hırsız, en adi hırsız gelip zekat veren adamın üzerinde güven kazanarak ondan zekatı alıp o zekatı yerine ulaştırmadan cebine indirendir. Çünkü zekat hırsızı fakirin, fukaranın, garibin, gurabanın, dulun, yetimin, öksüzün, güçsüzün, acizin hakkını çalıp cebine indiriyor.
Nitekim hocam bunu FETÖ yaptı.
En adi hırsız.
Kurban dedi hocam, zekat ya, dedi. En adi hırsız. Hepsini topladı hocam.
Ya.
Amerikalılara gezi düzenledi
ya.
Senatörlere ya. Ama hayır, zekat parasıyla.
Dağıttı. Rüşvet dağıttı.
Hepsini yaptı yani. Fakir rüşvet, fukara hocam çok dağıttı. Eziyet çekti.
Evet.
Ya.
Hani buradan nereye geldik biz? Bak mesela adam öyle vakıf kurmuş. Borçluların borçlarını ödemek üzere vakıf kurmuş.
Hocam bu çeşitliliği evet biraz rica edelim.
Ondan sonra borcundan dolayı ödemediği için malına haciz gelen insanların borcunu kapatıp mallarını hacizden kurtarmak
hapisten
üzere
çıkarmış
vakıflar mesela. Kurulmuş, hapisten çıkartmış. Mesela balıkçı esnafı diyor ömürlerinin son demlerinde yalnız ölürler genellikle. Ya balık da bunların çoğu bir içki müptelası olurlar. Sadece onlara bakım için vakıflar kurulmuş. Öyle bir şey ki vakıf kurulacağı zaman vakıf kuracak kişi vakıf yelpazesinde boşluk aramış. Öyle bir vakıf kuralım ki o vakıf da toplumsal bir yarayı sarsın. Yer bulamaz hale gelmiş.
Ya hocam merhamet gösterecek yer bulamaz hale gelmiş.
Bulamaz hale gelmiş.
Leyletlere de vakıf
hatta
kurulmuş.
Hatta öyle ki yani bütün canlıların bak insanların tüm ihtiyacı giderilmiş. Hatta canlıların ihtiyacı giderilmiş.
Dağdaki kurtları hocam anlatan sizin bir şeyiniz var mı?
Şimdi hem leylekler için hastaneler kurulmuş. Kediler için hastaneler kurulmuş, köpekler için hastaneler kurulmuş. Bunlar yetmemiş. Dağların ağaçlandırılması, yeşil hale getirilmesi, ormanlaştırılması için vakıflar kurulmuş. Efendim, han hamam kurulmuş, han hamamların bu ticaret kervanlarının güvenliğini sağlamak üzere 90 kilometrede bir kervansaraylar yapılmış. Kervansarayların etrafı da müthiş bir şekilde ağaçlandırılmış, orman haline getirilmiş. Hiç unutmam ben bu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 90 kilometrede bir kervansaray yaptırmış. Niye 90 kilometre? Yani gündüz
yürüyebileceği kadar mesafe o kadar.
Ancak o kadar. Adam sabah güneş doğduktan sonra çıkacak. Güneş batmadan bir kervansaraydan diğerine gidecek. yol güzergahı emniyet açısından bu çok önemli. Diyor ki, günün hangi saatinde gelirse gelsin, taşradan gelen herkes içeriye buyur edilir. Gelene aç mısın, susuz musun demeden mahazar taam ikram oluna.
Ne güzel hocam. Adam utanır.
Adama sorarsın.
Sıkılır.
Söyle. Adamın atı, malı, canı, ırzı, namusu, dini mütevelliye emanettir. Allah üç gün süreyle. Allah.
Hocam ne kadar dehşet bir medeniyet.
Çamaşırlar yıkanacak, atlarına bakılacak. Eşyaları güven altında bulunacak. Sonra çıkarken onlar hazırlıyorlar mütevelli. Yola koyuyor kervanı. Güneş doğduktan sonra bakın. Güneşin grubundan tuluğuna kadar olan süre içinde cihan yıkılsa içeriden hiç kimse dışarıya bırakılmıyor gece.
Şu mağdur olabilir mi hocam? Hani bazen adam mütevelli kızar, adamı kovmak isteyebilir. Yok. Gece gönderemezsin.
Ama bunu koymuş işte şey olarak.
Korumak için yani.
Korumak için hem de gece yol güvensizliği olabilir. Tabii. Zarara uğramasın. Kervan da uğramasın.
Aynen.
Oradaki hayvanlar da uğramasın. Kervan sahibi de uğramasın. O yüzden güneş doğduktan sonra dışarıya çıkarıyorlar. Atları hazırlıyorlar, eşyaları hazırlıyorlar, her şey.
Hocam ayakkabısını dikiyorlarmış.
Ondan sonra evet sonra geliyorlar. Atınız tamam mı? Eşyalarınız tamam mı?
Allah Allah.
Evvel refik, sümmet tarik. Arkadaşınızı iyi seçin ha diyorlar.
Eski aile arkadaşı olmayın.
Önce arkadaş, sonra yola çıkın.
Evet.
Hadi yürüyün. Yolunuz asan olsun. Allah yolunuzu açık etsin. Dedikten sonra bir tek şey istiyor. Üç gün süreyle bunu yapıyor. Hayvanlarına bakıyor. Kervan sahiplerine bakıyor, eşyalarına bakıyor. Üç günün sonunda Hak Teala hayır sahibine rahmet eyleye diye dua ederler. Ücreti de bu.
Allah Allah. Hocam şimdi öyle düşünün ki bu medeniyetten hangi aşamaya geldik? Maalesef zaman zaman duyuyoruz. Ya. Turisti kandırıp 2 liralık simidi 20'ye satmaya isteyen, abi, kısa mesafeyi uzak götürüp parasını almak isteyen bir maalesef hale geldik hocam.
O yüzden
hakikaten çok şey kaybettik.
Bizim şeyimiz vakıf medeniyetidir.
Merhamet medeniyeti diyelim
hocam. Merhamet medeniyeti.
Ya.
Merhamet medeniyeti.
Hocam de sizin hatta, bir kara kuzuları mı öyle bir hikayeniz vardı.
Var. Yani
kurtlara şimdi, da et dağıtan.
Veltekum minkum ümmetün.
Evet.
Orada Cenab-ı Hak buyuruyor ki sizden içinizden bir ümmet çıksın. Ümmet kelimesinin iki manası var Arapçada. Bir, kökünden türetilmiş.
Anne.
Anne. Aynı annenin karnından doğan insanlar gibi kardeş olun, birbirinizi sevin, birbirinizin derdine derman olun, birbirinizin dertlerine bigane kalmayın. O yüzden anne, bizim medeniyetimiz anne yüreği gibi müşfik ve merhametli bir medeniyettir. Anadolu diyorlar ya, Anadolu, ananın bol olduğu bir yer. Bir de Anadolu, ana yüreği gibi müşfik ve merhametli bir medeniyet. Bizim şefkat yorganımızın dışında hiçbir canlı yok.
Herkes almıştır hocam bir de orası.
Şimdi
var.
Mesela bakın bu tarihte olan bir vakıf bu söylediğimiz. Hristo ile Yorgi. Osmanlı tebaasına mensup gayrimüslim iki vatandaş. Köylerinden kasaba merkezine gelecekler, ihtiyaçları var. Fakat yolda gelirken bir bora bir tipi çıkıyor, yollarını kaybediyorlar. O sırada bir kurt süresi de uluyarak bunlara doğru yaklaşıyor.
Eyvah diyorlar.
Kurtlar da İş demek bitti. Ki her taraf kar kış kıyamet, onlar da acıkmış. Tam o sırada kar kuzularım, kış kuzularım diye bir ses duyuyorlar bunlar. Bakıyorlar ki orada bir vakıf her gün bu özellikle kışın çok şiddetli olduğu, karın çok güçlü olduğu zamanlarda dağlarda yaşayan yabani hayvanların telef olmaması için onların da ihtiyaçlarını gidermek üzere günlük 150 kilo, 200 kilo, 500 kilo kemikli et
ayırmış.
Temin ediyorlar, getirip dağın eteklerine serpiyorlar. Bu yabani hayvanlar aç kaldıkları için köylere, merkezlere inip kimseye zarar
İnsanlara
vermesin
diye.
Bir de onlar da hayatta kalsın.
O da var tabi.
Merhamet gösterme. Tabi kurtlar, kar kuzularım, kış kuzularım sesini duyunca o tarafa yöneliyorlar. Ve bunlar da seviniyorlar ki kurtlar bizden uzaklaştı. O sese doğru gidiyorlar. Bakıyorlar ki kurtlar işte etlere yumulmuşlar. Adam diyor ki ya siz diyor deli misiniz? Manyak mısınız? Kovulan çıkmaz. Ne işiniz var bu havada diyor. Alıyor bunları vakfa götürüyor. Ve bunların karnını doyuruyor, ısındırıyor filan. Sonra da gidin alışverişinizi yapın, ondan sonra gelin buradan sizi göndereyim. Deyince adam diyor ki o zaman diyor eğer bir medeniyet düşünün ki dağ başında karda, kışta, kıyamette yabani hayvanları bile düşünen ya, merhametli bir medeniyetse o din hak dindir. O medeniyet hak medeniyettir diyorlar ve biz Müslüman olduk diyor Hristo. Diyor ki benim adımı Hasan koyuyor şey. Vakıf mütevelliyeti başkanı. Oğlumun adı, onun, oğlum da Müslüman olsun diyor. Yorgi'yi de Yusuf yapıyorlar. Böylece Allah Allah. Hristo Hasan, Yorgi Yusuf oluyor.
Hocam esasında bu bizim milletimizin genleri çok asil olduğu için bugün de değişen çok bir şey olmadı esasında. Hocam şu an tek başımıza 4 milyon Suriyeli kardeşimizi barındırıyoruz. Bunun hocam 4 tanesi 5 tanesi Almanya'ya gitse, dünyanın en zengin ülkeleri hocam bunlar.
Tabii canım.
Fransa'ya gitse hocam.
Kıyamet kopuyor.
Kıyamet kopuyor.
Siz onu bırakın. Bırakın. Bakın. Suriye Arap Birliği'ne üye bir ülke. Suriye pasaportu taşıyan hiç kimse bugün Körfez ülkelerine gidemez.
Suriye da gidemez.
Giremez. Yasak.
Allah Allah. Nasıl merhametsizlik hocam
bunda
ya?
Nasıl? Hani Ensar ve Muhacirin diye
Arap,
bas bas
Araplık bağırıyorsun. Diye hocam kimseye Araplıkta mangalda kül bırakmıyorlar.
Tabii,
Arabız Arabız tabii. Diye.
Gezek gidemez.
Ama Türkiye'ye geldiler hocam.
Ya ama bizim inancımız biz Ensar ve Muhacir anlayışına sahibiz.
Elhamdülillah hocam.
Komşusu da açken kendisi tok yatan bizden değildir. Ya. Yarın aynı akıbet bizim başımıza gelse elbet bizi de bir Müslüman bizim sarması lazım. Sarmalaması lazım ya. Böyle şey olmaz.
Hatta hocam işin acı tarafı çok acıdır. Bazı gazeteciler hocam bunlar da muhacirmiş. Balkan muhaciri isim vermeyelim. Adamlar muhacirlere karşı. Ya daha senin 100 sene önce senin atanı da bu memleket kabul etmiş. Sen burada şimdi meşhur bir gazeteci olmuşsun. Yani Suriye'den gelen mültecilerin aleyhine yazım hocam. Her gün kışkırtıyorlar halkı. Suriyeliler denize
ama,
giriyor.
Ama artık bunlar şey ya. Bunların gözleri kararmış. Bunlar doğruyu göremeyecek kadar aptallaşmış adamlar. Bunlar.
Kalpleri mühürlenmiş.
Mühürlenmiş.
Maalesef.
Yani bu niçin söyledik biz?
Merhametten bak, hocam.
İşte
vakıftan geldik.
Merhametten geldik ya. Bizim medeniyetimiz merhamet medeniyetidir. Anne yüreği gibi. Ana yüreği medeniyetidir.
Hocam babalarım da çok merhametli ya. Babalar da iyi şey
yapmadım. Amin hocam.
İhmal etmeyelim. Biz babalar, de babayız.
Babalara da bir şey söylediğimiz
hocam önce babalar sevgiyi göstermiyor. Bizim sıkıntımız şu. Öyle diyor Hazreti Mevlana. Bazen de şunu söylüyor hocam. Ananın şefkatinden diyor babanın sillesi daha iyidir. Çünkü babalar hocam genelde akılla çocukları iyi terbiye ederler ya. Babalar da hocam bak buradan bir şey gönderelim.
Yalnız buradan şu var. Bakın. Şimdi bir aile çok önemli. Aile. Aile toplumların temelidir.
Baba da ışığın başında otoriter,
baba,
direktir.
Aile. Şimdi çoluk çocuk babadan güven duygusu alarak anneden de sevgi ve şefkat alarak büyür. Şimdi siz çocuğu babadan sevgi ve şefkat görse, anneden de güven duysa o çocuk anormal olur ya.
Evet.
Çünkü bu fıtrat böyle kurulmuş. Şimdi mesela erkek çocukları bakıyorsunuz hepimiz kız çocuğu olunca kadar ben babalık zevkini tatmadım. Neden? Ya çocuklar hükümet gibi çatık kaşlı oluyor erkek çocukları.
Eyvallah hocam. Oluyor.
Biraz daha kafası bozulsa sana meydan okuyor.
Hocam oyunları bile vurmak kırmak hiç normal şeyleri yok.
Ama kız çocuğu bakıyorsunuz daha 4 aylıkken başlıyor kendini sevdirmeye.
Evet.
Ha bu demek şeyin kuralı böyle. Cenab-ı Hak öyle yaratmış. Ama burada Hazreti İsa Aleyhisselam'ın babası dünyaya gelişinin hikmeti üzerinde bizim alimlerimiz çok dururlar. Niye Hazreti İsa Aleyhisselam babası dünyaya gelmiş? Bir, İsa Aleyhisselam Yahudilere peygamber olarak gelmiş. Beni şey Roma İmparatorluğuna peygamber olarak gelmiş. Ve o zaman şimdi bugün ehramları mı? Piramitleri yaptıran, ehramları yaptıran firavunlar. Niye o zaman böyle bu? Babalar putlaştırılmış. Babanın öldüğü oda mabet haline getiriliyor ve ona etrafında tavaf edilerek ona tapınıyor. Babanı iki şeyin sembolü. Bir baba paranın sembolü. Maddi gücün sembolü. İki baba gücün sembolü. Ve o zaman Roma medeniyetinde de haklılık için iki gerekçe var.
Para ve güç.
Eğer güçlüyseniz her zaman haklısınız. Zayıfsanız ezilin gitsin. Hiç kimse evet. Yüzünüze bakmaz. Zenginseniz haklısınız. Var mı pulun? Alem kulun. Yok mu pulun? Yokuştur yolu. Böyle bir anlayış. Baba da bu ikisinin sembolü olduğu için zaten baba putlaştırılmış. Şimdi Arapların putu helva. Yapıyorlar, aç kaldığımı yiyorlar. Yahudilerin putu da altından buzağı heykeli. Bak putları bile altın.
Basit bir şey değil yani.
Ya adam, akıllı adamlar böyle bir şeyleri var. O yüzden babanın putlaştırılmasını ortadan kaldırmak için Allah Hazreti İsa'yı babası dünyaya getirmiş. Bir, İkinci gerekçe de aile içerisinde annenin fonksiyonunun babadan çok daha fazla önemli olduğunu göstermek için. Bak bizim kültürümüzde baba sigara içer, kimse kızmaz. Ama anneye sigara içirtmezler. Baba alkol alır, kızmaz. Haramdır ya onun, tamam şey.
Kızarlar da o kadar kızmazlar.
Ama anneye bir fincan bile içirmezler.
Çünkü neden, anne içerse aile dağılır hocam.
Çünkü aile dağılmasını bırakın. Nesillerle anne arasında organik bir bağ var. Anne sigara içti mi, çocuk rahimdeyken nikotinle tanışır. Anne alkol aldı mı, çocuk rahimdeyken alkolle tanışır. Gelecek nesillerinizi saf ve sağlam tutmak istiyorsanız anneyi sağlama alın.
Hocam bugün de hep kadınımızı çalıştırmaya, iş hayatına böyle sevk etmek için maalesef hocam çok dehşet bir propaganda ya, var. Ya, hani bugün çocuk büyütmek hocam, aileyi korumak sanki iş değil. Gidip dışarıda
Angarya
yapmak
büyük
iş. Hor
ve hakir görülen bir iş gibi.
Hocam bu çok yanlış.
Tabii yanlış. Şimdi bakın burada bunu mesela kadınların özgürlüğüne darbe diye değerlendiriyorlar.
Hiç alakası yok hocam.
Halbuki alakası yok. Ahmet Yesevi Hazretleri diyor ki annesi aziz olan bir milletin geleceği izzetli ve şerefli olur. Annesi rezil olan bir milletin geleceği de rezil ve rüsvay olur. Şimdi burada namaz dinin direği. Kim bu namazını kılarsa çadırın orta direğini dikmiş olur. Öyle mi?
Öyle.
Aile çadırının orta direği kimdir? Anne midir, baba mıdır derseniz.
Anne hocam.
Annedir. Baba ölüyor, anne kalıyor. Vallahi
aile yürüyor hocam.
Aileyi bütün sıcaklığıyla.
Emekli maaşı bıraktı arkasında sıkıntı yok.
Kucaklayarak adam şey yapıyor, koruyor. Hiç aile dağılmıyor ama baba sığmıyor be baba. Ne kızının yanına sığıyor, orada evet. Damat var. Ne oğlunun yanına sığıyor, orada gelini var.
Evlenmek zorunda kalıyor.
Bir hafta sonra evleniyor. Evlendiğime bir de bakıyorsunuz yuvanın tüm sıcaklığı kayboluyor. Gelen analıkla darmadağın oluveriyor. O yüzden Anadolu, bizim medeniyetimiz ana medeniyeti derken baba da çok önemli ama Efendimiz diyor ki bak sizin üzerinize en fazla hakkı olan kim? Ananız.
Üç kere söylüyor.
Daha sonra kim? Anneniz. Daha sonra kim? Anneniz. Sonra babanız. Ha biz bunun için söylüyoruz esas. Biz de maalesef erkek çocuklarına çok fazla ihtimam gösteriyoruz yetişmelerine. Kız çocukları biraz daha üvey evlat muamelesi görüyor.
Halbuki hocam bu cahiliye adeti yani.
Bu cahiliye adeti. Biz ya. Yani gerek erkek gerek kız çocuklarımızı geleceğimizin hamurunu yoğuracak eller olarak görüp her ikisini de en mükemmel şekilde yetiştirmenin gayretinde olmalıyız. Hatta belki kız çocuklarına biraz daha pozitif ayrımcılık yapmak lazım. Çünkü bir kız çocuğu evlendiği zaman kocasını kendisine mal ediyor bir. 3-5-10 tane arkadaş edinse kendi hanımlarından 3-5 kişiyi değil 3-5 aileyi kurtarıyor bakın. O yüzden çok önemli bir iş. Hatta bugün bütün okların kadın üzerine yoğunlaşması, aile mefhumunu yıkmak üzere bizi yıkmak isteyen düşüncelerin, iç ve dışarıdaki hainlerin tüm hesabı aileyi yıkmak. Gayeleri milletimizi yıkmak. Milleti yıkmanın yolu aileyi yıkmadan geçer. Aileyi yıkmanın yolu da anneyi yıkmadan geçer. O yüzden bütün okların anneyi hedef alması, kadını baştan çıkartmaya çalışmasının arka planında bu var. Bu konuda bizim çok dikkatli olmamız lazım. Nereden buraya geldik biz? Şimdi vakıflardan geldik. Değil mi vakıflardan
geldik? Evet, merhametten, vakıflardan
geldik. Tabii merhametten, şefkatten geldik.
Hocam yeni biyete geçmeyelim. Vakit de doldu biraz ama şu merhametle alakalı ama, son bir cümle söyleyin hocam. Kulağımızı küpe kalsın.
Ama o zaman şunu söyleyeyim. Ya laf ebeliyle merhamet olmaz.
Evet hocam. Birkaç
yani,
kulağımızı küpe kalacak laf.
Yiğitlik de böyle mangalda kül bırakmamakla yiğitlik olmaz. Ya yiğit iş başında belli olur. Merhamet ve şefkat de laf ebeliyle olmaz. Sen düşen bir adamı gördüğünde tutup kaldırmıyorsan, kanayan bir yarayı görüp de sarmıyorsan, öyle mi?
Eyvallah hocam.
Sen ne kadar merhametli dersen de, ne kadar ben müşrik bir adamım dersen de, yok. Bu şefkat ve merhamet işi eylem işidir, söylem işi değildir.
Eyvallah hocam, eylem işi deyip söylem işi değildir diyerek hocam programı kapatıyoruz.
Allah razı olsun.
Hocam ağzınıza, gönlünüze sağlık. Yine kulağımıza küpe yapacağımız çok güzel nasihatlerle
amin,
programımızı amin. Kapatıyoruz. Muhterem dinleyicilerimiz, gönül gündeminde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.